İşte İslam bu diyebilmek için sizleri de uzaktan İslami ilimler seminerlerimize bekliyoruz. 2012'den bu yana alanında uzman akademisyenlerin ders verdiği SUSEM, internet üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Kafanızı kurcalayan dini sorulara, hurafelerden arındırılmış cevaplar SUSEM'de. Hemen kaydolun. www.susem.org 0530 177 22 94
Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Yusuf suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allah-u Teala hem bu sureyi hem bütün kitabını kendi muradına uygun bir şekilde anlamayı, içselleştirmeyi, onun istediği gibi hayata geçirmeyi ve tüm insanlığa tebliğ etmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi bu Yusuf suresinin 22. ayetinden itibaren bugün başlayacağız. Ama derse başlamadan önce Yahya Hoca okuyacağımız ayetlerin meallerini bir okursa çok güzel olur. En azından neyi okuyacağımız önceden belli olmuş olur.
Evet, hem de okuyacağımız ayetler bir kıssa olduğu için de hem anlam bütünlüğü de güzel yakalanmış olur. 22. ayetten itibaren başlayalım. Esasen bugün 23'ten başlayacaktık ama bir bağlantı kurulsun diye 22. ayetten başlayacağım. 29. ayetin sonuna kadar okuyacağım. İnşallah ondan sonra da derse tek tek ayetleri okuyarak başlayacağız. Yusuf suresi 22. ayet. Yusuf ergin hale gelince ona hikmet, yani doğru karar verme yeteneği ve ilim verdik. Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Kaldığı evin hanımı Yusuf'la birlikte olmak istedi. Kapıları sıkıca kapadı ve haydi gel seninim dedi. Yusuf, Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Beni iyi bir konuma getirdi. Şu bir gerçek ki yanlışa dalanlar umduklarına kavuşamazlar, dedi. Kadın onu gerçekten arzulamıştı. Yusuf da onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi, onunla birlikte olacaktı. Kötülüğü ve fuhşu ondan uzaklaştırmamız için böyle oldu. Çünkü o, samimiyeti onaylanmış kullarımızdandı. Yusuf önde, kadın peşinde, ikisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip boydan boya yırttı. Kapının yanında kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, ailene kötülük etmek isteyen kişinin cezası hapse atılmaktan veya acıklı bir azaptan başka ne olabilir? Yusuf dedi ki, o benimle birlikte olmak istedi. Kadının ailesinden bir bilirkişi şöyle görüş bildirdi. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiş, o yani Yusuf'sa yalancılardandır. Ama eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiş, o ise doğruyu söyleyenlerdendir. Beyi Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, bu siz kadınların bir oyunudur, sizin oyununuz gerçekten büyüktür. Yusuf, bu konuyu kapat. Hanım sen de günahın için bağışlanma dile. Çünkü hatalı davranmış olan kesinlikle sensin. Evet, 29. ayette böyle bitiyor.
Evet. Tabii bu sure vesilesiyle birkaç şey, yani bu ayetler vesilesiyle birkaç şey öğrenmiş olacağız. Öncelikle Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman ya da kuyudan çıkarıldığı zaman kaç yaşındaydı diye soranlar oluyor. Geçen de bana birisi sormuştu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de eğer Allah-u Teala'nın koyduğu hikmet metodu uygulanırsa cevap verilemeyecek tek bir soru kalmaz. Onun için burada 22. ayette Allah-u Teala diyor ki وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ ne zaman ki güçlü kuvvetli haline geldi اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Ona hüküm ve bir ilim verdik. Yani hikmet verdik ve ilim verdik. Hikmet tabi doğru karar verme yeteneği. İlimde yani bir bilgi olmazsa nasıl bir karar vereceksin? O da o konuda Yusuf Aleyhisselam'a verilmiş olan bir ilim. Ama henüz daha nebi olmuş değil. Nitekim aynı şey Musa Aleyhisselam'a da verilmişti. Orada da işte Kasas suresinin herhalde 14. ayeti gibi aklımda kalmış. Orada da diyor ki Allahü Teala وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى 14 mi? Tamam. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى Ne zaman ki işte güçlü kuvvetli hale geldi. Yani büluğa erdi. Ki sen mealde o şekilde okudun. Doğrusu o. Büluğa erdi. Ona da hikmet ve ilim verdik diyor. Çünkü biz biliyoruz ki Musa Aleyhisselam daha yeni doğduğu zaman şeyin ailesine teslim edilmişti. Firavun ailesine. Peki Yusuf Aleyhisselam o vezirin ailesine ne zaman teslim edildi? Geçen hafta okuduğumuz ayetlerde anlatılıyor. Acaba çocuk muydu? Çünkü çok küçük bir paraya sattılar. Pek değer vermediler. Yani bir çocuk çıkmış ve genç falan değil. Zaten o şahıs da eşine diyor ki belki evlat ediniriz diyor. Evlat ediniriz sözü herhalde büluğa ermiş birisi için söylenmez. Ama ondan daha güçlü olan delil işte şimdi okuduğum ayettir. Şimdi Allahü Teala ne zamanki güçlü kuvvetli hale geldi yani büluğa erdi, erginlik çağına erdi. O zaman ona ilim ve hikmet verdik diyor. Şimdi bunun da bir başka ayetini biz şeyden biliyoruz. Tabii birçok ayetlerde var ama kısa fazla uzatmadan şey yapmamız için Allahü Teala En'am suresinde şey yapıyor. Bununla ilgili bize ayrıntılı bir bilgi veriyor. Mesela diyor ki bakayım 150'li ayetlerde de şimdi ayet numarası aklıma gelmedi. Şimdi şey diyor ki yani وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَت۪يمِ
152
mi? Ha, tamam. وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنْ Yetim malına en güzel şekilin dışında yaklaşmayın. Hatta يَبْلُغَ اَشُدَّ Eşüddüne ulaşıncaya kadar. Eşüd ne demek? Tabii güçlü kuvvetli hal ergin manası verdik. Şimdi aynı şeyi Allahü Teala biraz daha ayrıntılı bir şekilde Nisa suresinin 6. ayetinde bize bildiriyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi biliyorsun. Orada Allahü Teala diyor ki "Vebtelul yetame hatta iza balagun nikah." Yetim çocukları denemeden geçirin nikah çağına ulaşıncaya kadar. Yani bir evlenebilecek ve çocuk sahibi olabilecek yaşa ulaşıncaya kadar ki o da büluğla başlayan bir yaştır. İslam'da evlenme yaşının başı büluğdur. Efendim 18 yaş falan değildir yani. Onun için yani 18 olabilir olmasına bir mani yok da ama evlenme yaşı diye Allahü Teala orada şey yapıyor. Büluğ çağı diyor. İşte burada eşüd diyor. İşte velemme belaga eşüddehu dediği zaman da Yusuf Aleyhisselam büluğ çağına ulaştığı zaman Allah ona ilim ve hikmet vermiş oluyor. Yani olayları doğru bir şekilde değerlendirebilme ve bilgi sahibi oluyor. Bundan sonra zaten okuyacağımız ayetlerde de onun bilgisinin etkisini de göreceğiz. Tabii işte Yahya Hoca okudu gördünüz. Evin hanımının ondan cinsel yönden yararlanma arzusunun olması için onun büluğa ermiş olması, onda da cinsel arzuların kabardığı bir dönem olmuş olması gerekir. O da büluğ çağının başlangıcı itibariyle ortaya çıkan bir durumdur. Ondan sonra diyor ki Allah, yani buradan bunu net bir şekilde anladık. Yani Kur'an-ı Kerim'de gerçekten hikmet metodunu bilir. Ayetleri ayetlerle anlamaya çalışır. Kendi kafanıza göre anlam vermezseniz çözemeyeceğiniz tek bir problem olmaz. Diyor ki ve kederke nezil muhsinin işte muhsinleri bu şekilde ödüllendiririz diyor. Muhsin ne demek? böyle içi ve dışı temiz, güzel davranan, iyi davranan kimselerdir. Aynı ifade Musa Aleyhisselam için de geçiyor. Ve kezalike nezil muhsinin. Mesela hikmet ve ilim verdik diyor. Allahü Teala Bakara 269. ayette yu'til hikmete men yeşâ diyor. Allah hikmeti gereken çalışmayı yapan kişiye verir. Niye böyle mana veriyoruz men yeşâ'ya? Çünkü onun muhsin olmasından dolayı Allah burada hikmeti verdiğini söylüyor değil mi? Muhsin olması kimin eylemidir?
Kendi eylemi.
Kendi eylemidir. O zaman öyle o kişi, yani herkes eğer davranışlarını güzel yapar, Allah'ın güzel saydığı davranışlar içerisinde bulunur, doğru yolda giderse Allahü Teala herkese hikmet verir. Tabi o hikmet de bir bilgi sahibi olmaya bağlı, doğru çözümler üretebilmek için. Evet. Şimdi devamını şey yapıyoruz.
23. ayet.
Yusuf suresi 103. ayeti okuyoruz.
23.
Şey, evet, 23. ayeti okuyoruz. Ve ravedet hulleti huve fi beytihe an nefsihi. Şimdi evinde bulunduğu kişi, yani kadın, Yusuf Aleyhisselam'ın evinde bulunduğu kadın. Kim bu? Vezirin hanımı. Onunla birlikte olmak istedi. An nefsi, yani onun şeyinden, vücudundan yararlanmak, işte onunla birlikte olmak istedi. Herhalde başka bir kelime Türkçe'de söylemek kolay değil, değil mi?
Yani? Yani işte onunla zina yapmak istedi falan diye açık açık ama söylemek lazım. Hep kullanılan fiil mecazi olduğu
hep
için.
Hep mecaz kullanılır. Evet. Başka birlikte olmak diyeceğiz. Başka bir tercüme zor. Birlikte olmak isteyince ve gallakatil ebvab. Kapıları iyice kapattı.
Sıkıca.
Evet. Kapıları iyice kapattı. Niye iyice kapattı? Çünkü gallaka, yani bir şey ya, tekstir ifade ediyor ya, kapıları iyice kapadı. Ondan sonra yani kimse içeriye girmesin ve kâlet heytelek. O zaman dedi, hadi seninim dedi. Haydi gel. Gel birlikte olalım. Yani ona ne yaptı? Davette bulundu. Şimdi muhsin olan, kendisine hikmet verilmiş olan, ilim verilmiş olan birisi. Hikmet ne dedik? Doğru karar. İlim de ne yapacağını, yani davranışları şu, bir takım bilgi, yani doğru bilgi tabii. Böyle birisi ne der? Maazallah. Gale maazallah. Ben Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırım. İnnehu Rabbi. O benim Rabbim, benim sahibim. Ben Allah'a karşı yanlış yapamam. Ahsene mesvay. Bak benim yerimi ne kadar güzel yaptı. Allah tuttu. İşte kardeşleri onu kuyuya attılar. Ama ondan sonra köle olarak alıp satıldı. Allah tuttu, bir vezirin evinde çok güzel bir şekilde geçişmesini sağladı ki, hani sen Tevrat'tan da bir şeyler okuyordun. İstersen bu ayeti bitireyim. Hı hı. Onu da bir şey yap da. Hani o vezirin evinde ne kadar, evet, yetkili
tabii,
bir hale geldi.
Okuyacağım ben karşılaştırmalı.
Yani onu da şey öğrenmiş olalım. Ondan sonra Allah'a sığınırım dedi. İnnehu la yuflihul zalimun. Şurası bir gerçek ki öyle yanlış yapanlar, yanlışlara dalan kişiler hiçbir zaman istedikleri hedefe ulaşamazlar. Öyle şey yok yani. Eğer istediğin hedefe ulaşmak istiyorsan doğru yapacaksın. İstersen burada bir oku. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın o şeydeki bir konumunu öğrenelim Tevrat'tan.
Evet. Şimdi bu daha önceki iki derste karşılaştırma olsun diye ben Tevrat'tan okudum. Hani bazı izleyicilerimiz merak etmiş, hani nereden okuyorsunuz diye. Onu da şöyle bir göstermiş olayım. İnternetten kolayca bulunabilir. Türkçe çeviri ve açıklamalarıyla Tora ve Aftara. Tora diye, Türkçe çevirisi diye yazdığınız zaman çıkıyor. Bu şimdilik bildiğim kadarıyla 5 cilt. Hani Tevrat'ın ilk 5 kitabının her birini tek tek cilt halinde hazırlamışlar. Yahudi, Türkiye'deki Yahudi cemaatin hazırladığı bir Tevrat bu. Şeyi de şöyle, sayfanın sol tarafında, yani açtığınız zaman sağ tarafında, ben şöyle gösterdiğim için sol oldu. Tevrat'ın orijinal, yani İbranice metin kısmı bu. Hemen onun karşı tarafında Türkçe meal kısmı var. Alt tarafta da bunların açıklamaları, yani tefsir kısmı var. İbranicesi, Türkçesi ve tefsiri açıklamaları. Türkiye'deki Yahudi cemaat tarafından yapıldığı için tefsirler de hep Talmud'dan falan bakılarak hazırlanmış. O yüzden oldukça önemli bir şey bu kaynak. Biz de Kur'an-ı Kerim'de uyuşan uyuşmayan yerleri tespit edebilmek için buna başvuruyoruz. Şimdi bunun birinci kitabı hani Bereşit adıyla çevrilmiş Yaratılış. Yaratılış kitabının 37. kısmı Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a satılması ile alakalı başlığı ifade ediyor. Zaten açtığınız zaman 291. sayfaya denk geliyor. Yusuf satılıyor diye bir başlık atmışlar. Orada şöyle ben ilerleyeceğim. Yusuf Aleyhisselam'ın hocamın sorduğu kısma geleceğim. Yani şeyde yerleştiği konum nasıl bir yer? Onunla ilgili bölümü hemen şuradan bulayım. Diyor ki 315. sayfada 39. başlıkta Yusuf efendisinin gözüne girdi ve kısa sürede kişisel olarak ona hizmet etmeye başladı. Efendisi onu evin yönetimiyle görevlendirdi ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdiği andan itibaren Tanrı Mısırlı'nın evini Yusuf sebebiyle de mübarek kıldı. Tanrı'nın bereketi gerek evde gerekse de tarlada sahip olduğu her şeyin üzerindeydi. Efendisi tüm işlerini Yusuf'un eline terk etti diyor. Her şeyini Yusuf'a bırakmış. O kadar güvenmiş yani. Tabii kendisi de almış yetiştirmiş ama neticede Yakup Aleyhisselam'ın hani rahliye tedrisinden geçmiş biri olduğu için Cenab-ı Hak da ona ilim ve hikmet vermiş. Son derece dört dörtlük bir insan. İşte öyle bir konumda kaldığı evin hanımı tarafından da böyle bir işte zina eylemine çağrılıyor ama Yusuf Aleyhisselam hayır diyor, maazallah, bak Allah'a sığınırım ben, kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyor. Onunla ilgili karşılaştırmaları da okuyacağım inşallah biraz sonra.
Yani ne kadar güvenilir konumda olduğunu, evet, şey yapıyor tabii. O da
her şeyini bırakmış adam.
O da kendi yani haddini biliyor tabii. Yani sınırları aşmıyor. Evet, şimdi burada Allah-u Teala 24. ayette şöyle diyor: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Kadın yani Yusuf'a karşı tam kararlıydı. Yani Yusuf'la birlikte olma konusunda kadının en küçük bir şeyi yoktu. Yani ona göz koymuş. Ona karşı büyük bir istek duymuştu. Ve hemme biha. Yusuf da ona karşı istekliydi. Yani o öyle çirkin şey istemeyecek tipte de Yusuf da daha yeni şey yapmış. Büluğa ermiş. Yani vücut itibariyle de tabii bu böyle bir konumda olan bir insan. Ama levla en ra'a burhane rabbihi. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi kesinlikle onunla birlikte olurdu. Şimdi levla en ra'a burhane rabbi. Rabbinin burhanı ne demek? Burhan Türkçe karşılığı kesin delil demektir. Allah'ın bürhanı ne demek? Yani Allah'ın huzurunda eğer böyle bir iş yapacak olsaydı kendisini asla savunamazdı. Peki Allah kendi bürhanını nasıl gösteriyor? Nasıl gösteriyor Yahya Hoca?
Evet, yani Cenab-ı Hak her nefse, her birimize yapacağımız işle ilgili olarak hem onun günahını hem de ondan sakınmamızı ilham etmiş. Yani tabiri caizse bizim DNA'mıza bunun kodlarını yerleştirmiş. Nerede bunu söylüyor? Şems suresinde söylüyor. 91. surede diyor ki Allah ve nefsin ve ma sevvaha. Bakın her nefse ve onu düzenleyene, tesviye edene yemin olsun ki
kim düzenleyen?
Cenab-ı Hak. Allah kendisi. Teala.
Allah her yani nefis dediğimiz, evet, şey yani vücut. Evet.
Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha. Bakın fucur. Yani yaptığı işin günahını, günah olduğunu, iç sıkıntısını, huzursuzluğunu ve takvaha ve ondan korunmanın yolunu Allah her nefse ilham etmiş, onun içine yerleştirmiştir diyor. Bir iş yapacağınız zaman doğru mu, yanlış mı, içinizde bunu mutlaka hissedersiniz.
Ama bir de tabii bu her insanı Allah-u Teala yerleştirmiş ama bir de ilham diye diyor Allah-u, evet, Teala. Çünkü elhemaha,
tabii ilham yoluyla
buluyor. İlham etti ona. Fücurunda, takvasında Allah ona ilham etti. Ne demek ilham?
İçine yani doğuruyor.
Şimdi dersin başında Yusuf Aleyhisselam'ın yaşıyla alakalı konuşurken, hı-hı, ne demiştik? Allah-u Teala eğer onun Kur'an'a koyduğu metotla Kur'an anlamaya çalışırsak ayrıntılı bir şekilde anlatmadığı hiçbir şey bırakmamıştır. Şimdi bu ilham nasıl oluyor? Onu evet. da yine Yahya Hoca ayetini
O da okusun. Şura suresi, Kur'an-ı Kerim'in 42. suresinin 51. ayetinde Allah Teala orada şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullah." Bir beşerin, yani Allah'ın bir beşerle konuşması ancak şu yollardan biriyle olabilir.
Ya bir insan,
yani iletişime geçebilir evet. bir insanla. Nasıl? İlla vahyen. Buradaki vahiy, hani ayetin devamından anlayacağız, ilham yoluyla, yani bir şeyi içine doğurmak suretiyle. Yani niye vahyi ilham yoluyla çevirdik? Şundan dolayı, hemen okuyayım. Bir bu. İki, ev min varai hicabin, ya bir perde arkasından, bir engel vasıtasıyla, mesela işte bu rüya yoluyla belki olabilir. İşte Musa Aleyhisselam'la nasıl bir ağaç arkasından konuştu Cenab-ı Hak olabilir. Ya da ev yursile rasulen, bakın, ya da Allah bir elçi gönderir ve bu elçi sayesiyle feyuhiye biiznihi ma yaşa, yani uygun gördüğü şeyi kendi izniyle o elçi ona vahyeder. Yani melek Cebrail vasıtasıyla Allah bir insana vahiy gönderir. Der ki söyle ona bunu, o da gitsin insanlara tebliğ etsin. Bu bizim bildiğimiz manada Allah'ın nebilerinin aldığı vahiy.
Üçüncüsü.
Ama ilk söylediğimiz illa vahyen, o da bak vahiy dedi buna, öbürüne de vahiy dedi. Ama üç numarada söylediği vahiy bir elçi aracılığıyla, bir melek aracılığıyla yapıldığı için bu bir risaleti ön plana koyuyor. Yani elçilik. Allah melek Cebrail'e söylüyor. İşte diyor ki git Muhammed'e, örnek olarak Muhammed Aleyhisselam'ı söyleyelim. Ona şunu şunu şunu vahyet. Muhammed Aleyhisselam ne yapacak? O da ümmete vahyedecek. Bu işte risalet anlamındaki vahiy. Bu Allah'ın nebilerinden başka hiç kimse böyle bir vahye mazhar olamaz. Ama onun haricinde ilk sırada söylediği illa vahyen, buradaki işte ilham yoluyla. Yani vahiy bir şeyi gizlice fısıldamak demek zaten sözlük anlamı olarak. Yani Cenab-ı Hak işaret diliyle falan. Yani bir şekilde insanın içine Allah fısıldar. Neyi? İşte biraz önce Şems suresinde söylediği gibi Allah'ın. Bir iş yapacağı zaman veya yaptığı zaman ondan hani günah mı sevap mı, aslında bir numarada insanın kendi vicdanı karar verir. Tıpkı Kıyamet suresinde Cenab-ı Hakk'ın söylediği gibi belil insanu ala nefsihi basira velev elka maazira. Yani Türkçesi şöyle. Hani bin bir türlü mazeret sayıp dökse de insan bir numarada kendi vicdanı neyin ne yaptığını çok iyi görmektedir diyor Allah. Her nefis kendi şeyine muhasebe olarak yeter aslında. Hesap sorucu olarak görür, bilir. Hepimiz biliriz. Fakat ne olur bu? Hocam değil mi? Hani zamanla insan günaha battıkça ilk başta bu sıkıntıyı duyar. İkinciyi duyar ama 3, 4, 5 yavaş yavaş ne olur artık? Günaha karşı alışkanlık. Alışkanlık geldikten sonra artık işin zevk kısmı başlar, ayrı mesele. Tıpkı siz her zaman örnek veriyorsunuz ya, bir sigara örneği gibi. Yani ilk sigaraya başladığında kişi 1, 2, 3 acıdır, kötü kokar, nefret ettirir, şudur budur ama bakarsınız milyonlarca insan bugün bağımlı, sigara bağımlısı. Niye? Zevk almasa içer mi? Artık o aşmış çünkü o nefret bölümünü. Günahlar da tıpkı böyle. Bu ilk başta yapılacak olan şeyler için geçer. İlk yaptığınızda ruhunuz daralır, sıkılırsınız. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak onu DNA'nıza yerleştirmiş. Günah o. O yüzden meşhur bir şey vardır ya hocam, rivayet. Hani Vabusa bin Mabed gelip Resulullah'a soruyor. Hani iyilik ve günahtan mı sormaya geldin? Hani diyor ya, istefti kalbek.
Sen kalbine sor.
Ya önce sen fetvayı benden değil, kalbinden iste öncelikle. Yani insanlar yaptığın işi uygun bulsa ama sen yaptığında huzursuz oluyorsan o doğru olur mu? İşte kalbinin huzursuz olmasını sağlayan unsur ne? Cenab-ı Hakk'ın bu ilhamı işte, değil mi? Yani Şems suresinde sağladı ve Şura suresinin 51. ayetini belirttiği gibi, yani içimize Allah Teala bir şekilde onu bildiriyor. Nasıl? Bilemiyoruz onu. Ayet hatırlatıyor olabilir o esnada. Değil mi? Evet. Tabii. Aynen öyle.
Yani mesela bakarsınız ki bir adam bir pislik yapmak için şey yapar. Bir sürü planlar yapar. Gider en son anda mesela bir adam vurmak istiyor. Son anda
Bir şey devreye
vuramaz.
Girer. Değil mi?
Vuramaz.
Ne olur tabii. Vicdan mı deriz ona?
İçine Cenab-ı Hak onun içine bir uyarıda bulunuyor. Evet.
Mesela o yani.
Dolayısıyla.
Ve bu uyarıyı almak için de özel korunmuş bir insan değil mi? Allah'ın nebisi Resul olmanız gerekmiyor.
Gerekmez. Her insan, şey
her insan için geçerli.
Onun için bakarsınız ki adam hatta Cenab-ı Hakk'a da cevap verir gibi bir tavrı vardır. Ama ne olursa olsun bunu vuracağım der.
Kime ne olursa olsun.
Kime cevap veriyorsun?
İşte vicdanını bastırıyor.
Çünkü o vicdanı yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Çünkü işte o az önce çok güzel söyledin. Allah-u Teala insanı yaratırken öylesine bir kodlama yapmış ki doğrular ve güzellikler insanı mutlu eder. Yanlışlar ve çirkinlikler insanı mutsuz eder. Ama bir müddet sonra alışkanlık hale gelir. Onun için mesela kafirliği Allah-u Teala ne diyor? Gerçeğin üstünü örtmek. Örtmek de yetmiyor ki bir de yalan söylemek.
Bir de hocam şey ayetini okuyoruz da sık sık Hicr suresinde. Rubema yevettüllezine keferu levkânû muslimin. Ya kafir de olsa insan zaman zaman ah keşke ben de teslim olabilsem diye iç geçirir diyor Allah kafir.
İçinden
geçirir. Niye? Yanlış çünkü.
Keşke diyor, keşke diyor.
Ama perdeliyor sürekli kendine.
Niye? Çünkü kendi inandığını zannediyor. Evet. Bak mesela şöyle, sen bu söylediğine şey yapalım. Mesela sürekli burada örnek verdiğimiz Firavun ve hanedanı meselesi var.
Bilmiyorlar mıydı?
Ne diyor?
Vecahadu biha.
Vecahadu biha diyor. Onlara karşı bile bile yalan söylediler.
Halbuki
vesteykanet enfusum. Yani içlerinden kesin bir şekilde, yakın bir şekilde biliyorlardı ki Musa aleyhisselam
Allah'ın
Resulüdür. Peki içinden kesin olarak Musa Allah'ın Resulüdür diye bilen adam kendini mümin zanneder. Tabii.
Ama dıştan
ama kabul edemiyor.
Zulmen ve uluva.
Niye? Başka zulmen ve uluva. Ya bunu yaparsak işte ne olacak?
Üstünlük gidecek bizden.
Ya şimdi burada da Yusuf Aleyhisselam aslında evet bir insan olarak tabii ki bak ne diyor Allah-u Teala.
Gönlünden geçer yani. Niye geçmesin?
Ve hemmet ve hemme biha. O da onu arzu etti.
Ama bir sonraki aşaması ne?
Ama Cenab-ı Hak hemen uyarısını yaptı orada. Bu sadece Yusuf Aleyhisselam'a mahsus değil. Her insan için geçerlidir. Ondan sonra ne yaptı?
Yani levlen rahmurhan rabbi görmeseydi gidecekti.
Levle en raha burhan rabbihi lecame'a biha mesela. Evet. Yani onunla birlikte olacaktı. Lehaletaha
diye tefsirler söylüyorlar ya.
Ne diyor?
Lehaletaha.
Neyse önemli değil. Bir kelime bu şey yapacaksın oraya. Kesinlikle o da onunla beraber bu işi yapardı.
Ama yapmadı.
Evet. Bunu niye Allah-u Teala böyle yapıyor? كَذَلْكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٰءَ الْفَحْشَى İşte böyle yaptık. Niye? Ondan o kötülüğü ve fuhşu uzaklaştıralım diye. Bu herkes için söz konusudur. Herkes için. Yani bunu hepimiz içimizde yaşarız. Yanlış yapmaya karar verdiğimiz zaman Allah-u Teala içimiz şey yapar. Yani ben burada birkaç kere örnek verdim. Gene vereyim kendi hayatımdan. İşte İmam Hatip Okulu'nun son seneleri daha üniversite imtihanlarına girmeden İstanbul'a gelmiştim. Fransızcam gayet iyiydi o zaman. Bir Fransız gibi Fransızca konuşuyordum. Şehzade başında bir Fransız grupla karşılaştık. Ondan sonra biraz yürüdük. Epeyce bir şey var. Orada kızlar etrafımı sardı. Dediler ki hadi gidelim plaja. Vay! Onu söyler söylemez Cenab-ı Hak içime öyle bir şey lütfetti ki hemen dedim kusura bakmayın gelmiyorum. Hemen döndüm geldim. Ondan sonra bir daha da bir turist grubuyla falan bir daha da konuşuyorum. Çünkü Allah muhafaza buyursun. Hele bir şey yapalım. Yok canım ben bunu yapmam. İşte biraz azıcık şey yaptığın zaman artık önünü alamazsın. Yani alamazsın. Zaten bu şeyde Yusuf Aleyhisselam'la ilgili inşallah hafta okuyacağımız ayetlerde de o var. Evet. İnnehu min ibadinel muhlasin. Çünkü Yusuf muhlas kullarımızdandı. Ne demek muhlis kendisi ama kendisine de samimi. O kendisinin samimi olması yetmez. Allah kabul ediyor. Samimiyetim. Çünkü hepimiz kendimizi samimi sayarız Allah'a karşı. Haşa ben Allah'a karşı yanlış yapmam dersin. Değil. O samimiyeti onaylanmış kullarımızdandı. Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan nasip etsin. Evet, bu arada sen söyleyeceğin şey yoksa?
Yani Rabbinin burhanını görmeseydi o da onun bu isteğini kabul edip onunla zina yapacaktı ama Allah'ın bu şeyi sayesinde yapmadı Yusuf Aleyhisselam. Şimdi onun gördüğü Burhan neydi sorusu bizim tefsirlerde yer bulmuş bir soru. Hep cevabını düşünmüşler. Acaba ne oldu? Yusuf Aleyhisselam orada ne gördü de tuttu kendini harama düşmekten. Şimdi önümde bu Ruhul Furkan tefsirini hazırlanan heyetin meali var. Bu ayete şöyle bir 3 paragraflık şey düşmüşler, açıklama. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü Burhan'dan ne kastedildiği hakkında birkaç görüş vardır. Tefsirlerden özetlemiş bunu. Birileri şöyle demiş, bunu Yusuf'un gözle görülür dereceye ulaşan bir bilgiyle zinanın çirkinliğine inanması. Yani Yusuf Aleyhisselam zinanın çirkinliğine inandığı için bıraktı. Birileri de demiş ki, efendim Yusuf Aleyhisselam o esnada kafasını yukarı bir kaldırdı. Yukarıya kaldırınca, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ Zinaya yaklaşmayın çünkü o çok çirkin bir yoldur ayetini gördü. Öyle diyenler varmış. Tavanda o ayeti yazılı olarak görmesi. Veya bir meleğin zinadan nehyeden nidalarını işitmesi olarak tefsir edenler varsa da diyor ki İbn Abbas, Katade ve Mücahit gibi birçok sahabe ve tabiinden nakledildiğine göre Yusuf Aleyhisselam babası Yakub'u duvarda şaşkınlığından parmağını ısırır bir halde görmüş. Yani Yusuf Aleyhisselam orada işte vezirin karısıyla baş başa kaldığında bir bakıyor duvarın bir köşesinde Yakup Aleyhisselam belirmiş. Bir anda orada onun cismiyle beraber hem de onun görüntüsü görmüş. Yakup Aleyhisselam böyle yapmış, hani sen ne yapıyorsun falan der gibi. Hatta eliyle göğsüne vurmuş. Yani geliyor Yusuf Aleyhisselam'ın göğsüne vuruyor. Ve o esnada onun şehveti parmak uçlarından çıkıp gitmiştir diyor. Peki kardeşim. Bunu kime isnat ediyorlar? İşte Taberi tefsirinde geçiyormuş güya. İbn Abbas, Katade ve Mücahit gibi sahabe ve tabi'in böyle diyor, diyor. Tefsire böyle geçmiş. Sonra çok ilginç işte, ben bu Tevrat'tan konuya hani bir bakayım ne var ne yok, acaba benzeşen ayrışan yerler var mı falan diye bakarken bir baktım onun işte açıklama bölümünde Talmud kısmından yararlanarak yaptıkları açıklamada.
Ama Talmud ne demek? Talmud onların sözü geleneği. Tabii. Tevrat değil.
Değil değil. Tevrat'ın Tevrat açıklamaları değil. Sadece. Tevrat'ta
zaten
öyle bir şey yok.
Onlar Tevrat'ı tabii hiç önemsemezler. Talmud'a esas alır.
Evet. Orada gelenek. Gelelim. Orada elimdeki birinci cildin işte 316. sayfasında diyor ki, bakın dikkat edin, tam o sırada gözlerinin önünde babasının görüntüsü belirmiş. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup'un görüntüsü belirmiş ve ona kadınla birlikte olduğu takdirde adının kardeşlerininkilerle birlikte Kohen Gadol'un göğsündeki levhada yer almaya layık olamayacağını söylemiştir. Bakın Talmud'dan esinlenerek yaptıkları tefsir. Şimdi bakıyorsunuz Yahudilerde bu var. Şimdi şu basit soruyu da ben sorayım. Kim kimden almıştır acaba? Eski olarak kim daha eski? Görürsün İsrailiyat nasıl girmiş yani?
Peki bak şimdi burada
yani halbuki şunu... Yahudilerde varmış bu yani. Yakup'un Yakup belirmiş bir anda o da Yusuf Aleyhisselam onu görüyor ve vazgeçiyor falan diye.
Peki bak şimdi.
Yani Levlana Burhan Rabbi o mu yani?
Böyle bir şey olma ihtimali evet. Var mı? Kadın niye kapıları evet. iyice kapattı? Orada herhangi bir çocuk olsaydı kadın ona bu teklifte bulunabilir miydi? Ya şimdi birbirleriyle ilişkiye girerken, yani bu ahlaksızlıkta ileri gidenler hariç, yanlarında bir başka kişi olduğu zaman bunu yapabilirler mi? Yani işin şeyine de, psikolojisine de son evet. derece aykırı bir tavır evet. içerisindeler.
Allah'tan yani yine bu tür rivayetler tefsirlerde çok rağbet görmemiş ama tasavvufi yorumlarda en çok bu kabul
ediyor. Ama tasavvufçular işte. Niye öyle yapıyorlar evet. biliyor musun?
Tabii. Bunu başka bir şeyi temellendirmek
kendilerine için. Delil almaya çalışıyorlar. Mesela o İşte yani. Siz şeyde hiç nerede olursanız olun Şeyh Efendi sizi bilir. Yanınıza gelir, sizinle konuşur.
Için buna tutunuyorlar.
Böyle gerçekten yani iğrenç şeyler yani.
Sizin böyle. Yatakta kaç kere döndüğünüzü bile bilir diyor ya işte.
Tabii yatakta bunu kaç kere sağa sola döndüğünüzü yani. Bilir. Sen yatakta yatarken senin yanında yatıyordum diyor ya. Kadına diyor bunu. Tövbe estağfurullah. Neyse.
Evet. 25. ayetten devam edelim.
Şimdi 25. ayette.
Vestebe galiba be.
Hatta bu şey 24'ten hızlıca şey yapayım da. Velagat hemmet bihi ve hemme biha levle en ra'a burhane rabbihi. Kadın kesin kararlıydı Yusuf Aleyhisselam'la birlikte olmaya. Yani bu arzu etmişti, istemişti. Yusuf da ister. Yani bu yapılmayacak bir şey değil ki. Niye böyle Cenab-ı Hak şey yapıyor? Kardeşim, bütün haramlar insanın canının çektiği şeylerdir. Orada sen kendi arzularını mı tercih edeceksin, Allah'ın emrini mi? İmtihan budur zaten. Evet. İşte Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam da böyle bir imtihandan geçiriyor. Levla en ra'e burhane rabbi, Rabbinin burhanını görmeseydi. Şimdi bakın, ben şimdi Yahya Hoca'ya bir soru sorayım. Bu konuda araştırma yaptı, tefsirlere baktı. Peki az önce sen Şems suresinden فَاَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْفَاهَا ayetini okudun. Günahını da, takvasını da, yaptığı yani yanlışlardan korunuyor mu, korunmuyor mu, yoksa günah mı işliyor? Allah her nefse ve nefsin diyor, her nefse, her insana bunu ilham ediyor, içine şey yapıyor. Peki okuduğun tefsirlerde hiç bu ayetten bahseden var mı?
Ya benim gördüklerimde yok. Yok. Yani bu Şems suresini göremedim. Yok. Başka işte hani zinanın çirkinliğini bilmesi, işte velâ takvâ zinâ.
Yok efendim, şurada öyle gördüm, bilmem ne yaptı. Ya kardeşim, işte Kur'an'ı Kur'an'la açıklamadığınız zaman, ki bu maalesef sahabeden sonra unutulmuş, işte veya tabiinden sonra, neyse, tabiinle ilgili de uygulandığına dair bazı şeyler görüyoruz. Unutulduğu için ayetleri anlamada ciddi problemler ortaya çıkıyor. Evet, şimdi kezalike, biz böyle yaptık. Bu sadece Yusuf Aleyhisselam'a has değil, az önce okunan ayetlerden dolayı herkeste bu olur. لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٰ اَوْلَ الْفَحْشَى, ondan o kötülüğü ve fuhşu, yani bir zina suçunu uzaklaştıralım diye. E işte, fücurunda, takvasında, ya bak bu yaparsan günahtır, sakın yapma dediği zaman, eğer niyeti iyiyse hemen uzak durur ve Allah-u Teala ona da yardım ve destekte bulunur ve pislikten kurtulur. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, çünkü o bizim muhlas kullarımızdandı, samimiyet onaylanmış kullarımızdandı. Bu uyarıyı duyar duymaz hemen geri çekilmiş oldu. Geri çekilince ne yaptı? Kadından kaçıyor. Bak, vestebe kalbe, kapıya doğru o koşuyor, o arkasından geliyor. Yarışıyorlar yani. Yusuf kaçıyor, o yakalamaya çalışıyor kadın. وَقَدَّتْ قَم۪يسَهُ مِنْ دُبِرٍ. Şimdi gömleğini arkadan aşağıya doğru yırttı. Demek ki yetişmiş Yusuf Aleyhisselam'a, gömleğini arkadan çekiyor. Onu çekiyor ki gelsin, ondan gene onunla birlikte olsun. وَاَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَلْبَابٍ. Kapının oraya kadar gitmişler. Bu لَدَلْبَابٍ dendiği zaman demek ki Yusuf Aleyhisselam kapıyı da açmış. Kapıyı kapatmıştı diyor dedik ki, ayeti söyledi.
Belki de tam o ayet şey esnasında bile yırtılmış olabilir i̇şte, gömleği açarken.
Tabii açarken yırtıldığı evet. Anlaşılıyor. Çünkü aksi takdirde kapalı kapılardan efendisinin içeri girmesi kolay olmaz yani. İçeriden kapatılmış. Hani bugünkü anahtarla kapatılmış, dışarıdan anahtarla açmış falan değil. Çünkü orada buldular o kadının, kocasını. Galet, hemen kadın, bakın yani nasıl şey yapıyor, yani suç işlemekte nasıl kararlı ve hemen kendi suçunu nasıl başka tarafa atıyor. Hemen şey yapıyor. Mâ cezâü men erâde bi ehlike su'en. Senin ailene, senin eşine kötülük yapmak isteyen bir kişinin cezası ne olur?
Hemen Yusuf Aleyhisselam
bu benden şey yaptı. Bak sanki o Yusuf Aleyhisselam şey yapmış gibi hemen ona... Onu ne yaptı?
Yakalandı ya şimdi tabii mecbur.
İftira atıyor ona bir de. İlla en yüzcen. Sadece hapse atılması olmaz mı? Ev azabun elim, ya da acıklı bir azap.
İşkence belki değil mi?
İşkence. Yani. Tabii. Yapacağım.
Onu istiyor yani. Evet. Ya hapse at bunu ya işkence.
Kale hiye râvedetne an nefsi. Yusuf Aleyhisselam diyor ki o benimle birlikte olmak istedi. Ve şehide şahidun min ehliha. Şimdi bakın burada eşi son derece akıllıca hareket ediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın nasıl bir insanın yanında yetiştiğini de buradan öğrenmişiz. Eşi derhal hemen bir bilir kişiyi getiriyor ve şeyin ailesinden, kadının ailesinden, ki kadın demesin ki bana karşı o şey yaptınız,
komplo kurdunuz
falan. Bir bilirkişi getiriyor. Şahit diyor burada Allah-u Teala. Ne demek? Bu tür olaylara karşı doğru bir bilgisi olan kişi.
Yani burada şahit gözüyle aslında değil.
Aslında
yani
değil.
Gözde görmeye görmemiş.
Ama gözüyle görmüş gibi evet. Bir şey yapıyor.
Demek ki bu olaylarda bir uzman kişi, adam bu tür şeyleri çözüyor
bir kişi,
yani.
Tabii. Evet. Şahit zaten uzman manasına da geliyor evet. Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi diyor ki
İnkâne
kamîsuhu kudde min gublin. Bakın bakalım. Gömleği eğer önden yırtılmışsa
Fesadakat.
Kadın haklıdır. Çünkü o kadın o gömleğini oradan aşağıya çeker ki Yusuf onunla birlikte olamazsın. Kadın kendisini korumak için Yusuf ona doğru yönelince önden çekecektir.
Ve huve minel kâzibin.
Evet. Ve huve minel kâzibin. Yusuf yalancılardandır diyor. Ama ve inkâne kamîsû kudde min dubirin. Ama gömleği arkadan yırtılmışsa çünkü gömleğin yırtıldığını söylüyor. Bakın gömlek artık arkadan mı önden mi? Arkadan yırtılmışsa fekedebet. Kadın yalan söylemiştir. Ve huve minas sadikin. O doğrulardandır. Felemma ra'a kamîsehu kudde min dubirin. Kocası bakıyor ki gömlek arkadan yırtılmış. Bakın hiç duygusallık yapmıyor. Son derece akıllıca davranıyor. Tekrar ediyorum Yusuf Aleyhisselam böyle bir kişinin yanında yetişiyor. Onun için ona güveniyor, her şeyi teslim ediyor. Ondan sonra ne diyor?
Kale
innehu min keydikun. Bu sizin oyunlarınızdan. Bunu sen yaptın, oyun oynayarak Yusuf'un üzerine atıyorsun. İnne keydikun ne azim. Sizin oyununuz pek büyüktür. Yani siz acayip oyun oynarsınız ve insanları kandırmaya çalışırsınız diyor. Ne oldu? Kesin bir bilgi. Kadının artık ağzını açma şansı yok. Kesin bir bilgi oldu. Şimdi bu ayetler de Kur'an-ı Kerim'de şeyin de bir delil olduğunu da gösteriyor. Yani bir bilirkişi raporunun ama o adam da uzman olmalı. Evet. Yani herkesin şeyi değil yani. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'a da dönüp diyor ki Yusuf Ali'den herhalde. Yusuf sen bu işle ilgilenme. Yani bunu unut. Hiç. Bir daha ağzını alma bunu. Ondan sonra eşine dönüyor. Vestagfirili denmek. Sen de bu günahın için Allah'tan bağışlama ile. Yine çok akıllı bir insan olduğunu bu da gösteriyor.
Yani neticede zina olayı da vuku bulmadığı için bir ceza da tertiplemiyorlar.
Tabii.
Yani.
Herhangi bir ceza da yok. İnneki künti minel hatiin. Çünkü sen gerçekten suç işleyenlerden oldun. Yani hem bu delikanlıyla diyelim Türkçe karşısında hem bu delikanlıyla birlikte olmak istedin.
Hem de suç.
Olmadı, bir de suçu attın bunun üzerine attın. Ha. İftira attın. Evet böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk.
Bir hakikaten şeyden şey... kısa hızlıca bir karşılaştırma yapalım. Tamam. Tevrat'tan da bir bakalım.
Tamam.
Kıssanın bu kısmı nasıl gidiyor? 315. sayfada 39. bölümde Yusuf'un sınavı diye bir başlık var. Hemen okuyayım. Diyor ki Yusuf Mısır'a indirilmiş. Onu Paro'nun ki bu Mısır firavunlarına deniyor. Onu Paro'nun Mısırlı memurlarından muhafız birliği komutanı Potifar onu oraya getiren İsmaililerin elinden satın almıştı. Yusuf efendisinin gözüne girdi ve kısa sürede ona hizmet etmeye başladı. Efendisi onu evin yönetimiyle görevlendirdi ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdiği andan itibaren Tanrı Mısırlı'nın evini Yusuf sebebiyle mübarek kıldı. Tanrı'nın bereketi gerek evde gerekse tarlada sahip olduğu her şeyin üzerindeydi. Efendisi tüm işlerini Yusuf'un eline terk etti ve kendi yediği ekmek dışında Yusuf'un yaptığı hiçbir işle ilgilenmedi. Yani sadece kendi yemeğine adam kendine bakmış. Onun haricinde her şeyi Yusuf idare ediyor. Yusuf güzel yapılı ve yakışıklıydı. Bunu artık tarihi bilgi olarak herkes biliyor. Gerçekten de hani dünya güzeli, Allah vergisi bir şeyi var. Bir süre sonra efendisinin eşi gözlerini Yusuf'a dikti ve benimle yat dedi. Yusuf kesin bir dille reddetti. Bakın buraya kadar hep uyuşuyor. Yusuf kesin bir dille reddetti ve efendisinin eşine bakın dedi. Ben evde olduğum için efendim hiçbir şeyle ilgilenme gereği duymuyor. Sahip olduğu her şeyi bana emanet etti. Bu evde benden daha yetkili kimse yok. Zira efendim benden hiçbir şeyi esirgemedi. Sadece eşi olduğunuz siz hariç. Böylesi büyük bir kötülüğü ona ben nasıl yaparım? Hem Tanrı'ya karşı da günah işlemiş olurum. İşte gâle me'âzallâhinne rabbi diyor ya. Yani Allah'a karşı da günah işlemiş olurum. Böyle diyor. Sonra kadın Yusuf'a kesintisiz her gün konuşmasına rağmen, bakın demek ki bir süreç yaşanmış yani. Kadın sürekli buna dair isteğini belirtiyor Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf ne onun yanında yatma ne de beraber vakit geçirme konusunda onu dinlemedi. Hiçbir şekilde yanaşmıyor Yusuf Aleyhisselam. Yine böyle bir günde Yusuf işini yapmak için eve geldi. Ev personelinin hiçbiri evin içinde değildi. Kadın onu giysisinden yakaladı ve benimle yat dedi. Fakat Yusuf giysisini kadının elinde bırakıp kaçıp dışarı çıktı. Giysisini elinde bıraktığını, kaçıp dışarı çıktığını görünce kadın ev personelini çağırdı ve onlara şahitsiniz dedi. Burada bir farklılık başlıyor işte. Evet, ondan sonra bozuluyor. Şahitsiniz, kocam bizi eğlendirmesi için İbrani bir adam getirdi ve bu bana tecavüz etmeye yeltendi. Ama yüksek bir sesle çığlık attım. Sesimi yükseltip yardım çağırdığımı görünce de giysisini yanında bırakıp kaçtı. Burada halbuki öyle bir şey yok. Sadece adamla karşılaşıyorlar. Olayın üçüncü bir şahidi yok. Yani dördüncü bir kişi görmüyor.
Tabii.
Yusuf Aleyhisselam, kadın, bir de kadının kocası. Üçü.
Bir de mesela Yusuf, kadın demek ki çok iyi biliyor ki Yusuf benimle birlikte olmayacak. Yani evet. Burada verilen bilgiler o açıdan. Burası onun için kapıları yani. Kapatıyor. Onun için ne pahası evet. olursa olsun ben bununla beraber olacağım diyor. Şeyde işte onun için gömleğini çekiyor. Yani ne olursa olsun. Demek ki Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'a yardım ediyor. O kapıyı açıyor, çıkacak noktaya geliyor ve orada şeyin eşiyle karşılaşıyorlar.
Evet. Burada Tevrat'ta olay burada yön değiştiriyor. Ve kadının bu beyanına buradaki bilirkişi, işte gömlek önden mi yırtılmış, arkadan mı yırtılmış, hiç öyle bir ayrıntı yok. Kadın söylüyor, adam direkt Yusuf Aleyhisselam'ı hapse attırıyor.
Yani öyle bir şey.
Orada bir farklılaşma var yani. Daha Kur'an-ı Kerim'de hapis sürecine götüren şey başka. Başka bir olay daha yaşanacak. İnşallah 30. ayetten itibaren onu haftaya göreceğiz. İşte bazı yerler birebir uyuşuyor ama bazı yerde farklılıklar var. Neticede Kur'an-ı Kerim tabii bunun üstünde hakim olduğu için biz bunlara dikkate almak zorundayız.
Esas olan Kur'an'da olandır, evet. Diğeri değil.
Aynen öyle.
Allah yardımcımız olsun Cenab-ı Hak. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçen olaylardan gereken ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Allah rızasından ayırmasın cümlemizi.
İşte İslam bu diyebilmek için sizleri de uzaktan İslami ilimler seminerlerimize bekliyoruz. 2012'den bu yana alanında uzman akademisyenlerin ders verdiği SUSEM, internet üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Kafanızı kurcalayan dini sorulara, hurafelerden arındırılmış cevaplar SUSEM'de. Hemen kaydolun. www.susem.org 0530 177 22 94